Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 43.
Kamil Bey hızla yaklaşıp uzatılan eli şaşkın tuttu. Lütfen oturunuz. Şöyle buyurun, rica ederim. Masanın sağında önceden hazırlanmışa benzemeyen bir maroken koltuk duruyordu. Kamil Bey rahatsız rahatsız oturdu. Subay önündeki kağıtların yerini değiştirdi. Sol elinin şahadet parmağını büküp çenesine sürerek kendisini tanıttı. Bendeniz Kurmay Binbaşı Burhanettin. Siz merhum Selim Paşa Hazretlerinin oğulları Kamil Beyefendi değil misiniz? Evet efendim. Onurlandım. Kötü şartlar içinde tanıştığımız için özür dilerim. Çok üzüntülüyüm beyefendi. Siz beni belki tanımazsınız ama birçok müşterek dostlarımız var. Paris sefareti ateşe militerlerini hatırladınız mı? Hangi tarihlerde efendim? 1909'dan 1913'e kadar. Celal Bey'di. Ben de o sıralarda stajyer olarak Paris'te bulunuyordum. Sefarette düzenlenen bir toplantıya siz de çağrılmıştınız. Fakat ben o gün bir görevle Toulon'a gitmek zorunda kalmıştım da tanışamamıştık. Pek eseflendim. Dostlarımızdan meziyetlerinizi çok işitmiştim. Ben de tanışmayı istedim. Yalan söylediği için utanarak kekeledi. Paris'i özlüyor musunuz? Ama ne kadar. Yalnız Paris'i değil, Paris'li Fransızları da. Kamil Bey az kalsın, burada it sürüsü kadar Paris'li Fransız var diyecekti. Öfkesini saklamak için zorla gülümsedi. O milletin kibar kadınları, kibar yabancılar için unutulmaz şeylerdir. Unutulmaz şeyler, binbaşı içini çekti. Bizim gibi Avrupa'yı yakından tanımış olanlara. Kapı vuruldu, bir asker bir sürü kağıt getirdi. Binbaşı Burhanettin Bey, izin verir misiniz dedikten sonra bunları baştan sağma sürüp imzalamaya başladı. Arada bir kasıntıyla duruyor, yazılı meseleyi hatırlamak istiyormuş gibi kaleminin sapıyla bıyıklarına dokunuyordu. Bu iş Kamil Bey'e bulunduğu odayı gözden geçirmek, karşısındaki adamı incelemek fırsatı verdi. Yıkılmış bir imparatorluğun devlet dairelerinde görülmeye alışılmış köhnelik, yeniyle eskinin yan yana bulunmasından ileri gelen karışıklık burada yoktu. Dört tane balıkçıl kuşunun enseslerine oturtulmuş, abonozdan yontma masanın üzerinde mahpus sorgusu yapmak için hiç yakışmazdı. Ama iki devlet arasında gizli bir anlaşma pekala imzalanabilirdi. Duvar kağıtları zevkle seçilmişti. Yerde kıymetli bir acem halısı vardı. Hokka takımı kristalden, kalem sapı siyah kerhibardan olmalıydı. Masanın üzerinde sedeften yapılmış bir kadırga modeli duruyordu. Kapıdaki paravan halis Japon. Işık öyle tertiplenmişti ki ilk bakışta duvardaki eski silahlardan yapılmış armayı görmemek, görüp beğenmemek imkansızdı. Binbaşı Burhanettin Bey elbisesini en pahalı İngiliz kumaşından çok usta bir terziye yaptırmıştı. Göğsünde ancak elçiliklerde görevli subaylara çoğunlukla protokol gereği verilen yabancı nişanların kurdelalarından ince bir sıra vardı. Saçları kumral kalpağının renginde idi. Elleri okuldan çıkalı beri iki ihtilal, üç harp görmesi lazım bir subay elinden çok ömründe bulaşık yıkamamış bir kibar hanımefendinin ellerine benziyordu. Başka bir zamanda, başka bir yerde olsaydı, bunlar Kamil Bey'e güven verir, kendi cinsinden birisiyle karşılaştığı için yüreğindeki sıkıntıyı dağıtırdı. Fakat şimdi bunun büsbütün tersini duyuyor, bir resmi daireyi kendi eşyalarıyla döşeyen, buna emindi, bu kadın kadar şık, kadın kadar nazik adamın buraya sımsıkı yerleştiğini, buradan ayrılmamak için her şeyi ama her şeyi yapmaktan çekinmeyeceğini anlıyordu. 1909'dan 1913'e kadar Trablus Harbi, Balkan Harbi, seferberlik, sonra da Paris'ten unutulmaz hatıralar. Kamil Bey çok istediği bir işe, yani kalkıp gitmeye gücü yetmediği için büyük bir yorgunluk duydu. Kurmay binbaşı Burhanettin Bey karşısındakinin rahatsız kımıldandığını fark etmiş olmalı ki başını kaldırmadan "Af buyurun efendim, bir dakika" dedi. "Rica ederim." Kağıtların imzalanması bitince askere yumuşak bir sesle emretti. "Bizi rahat bıraksınlar. koltuğunu Kamil Bey'e çevirdi. Şimdi beyefendicim, açık konuşacağız. Bir kere ben fikirlerimi söyleyeyim. Eğer yanıldığım noktalar olursa lütfen düzeltiniz. Bu olayda, başınıza gelen esef verici olayda ben bir yanlışlık olduğuna eminim. Esaslı bir yanlışlık var. İşin sebeplerini bilemediklerinden yanlış sonuçlara varmışlar. Bizim gibi soyluları, bendeniz de paşa olduğum, avam takımı yani halk dedikleri ayak takımı her zaman acıma duygularımızdan, iyi kalplerimizden tutuyor. Soylu bir adam bir kere söz verdi mi? Öksürerek durdu. Galiba söz vermeki karıştırdığına pişman olmuştu. Acele kekeledi. Yani biz onlara acırız da onlar bize acımazlar. Bizde zümre ayrılıkları söz gelimi Fransa'daki, İngiltere'deki kadar açık olmamakla beraber buna bir sınıf sezişi diyebiliriz. Öyleyse şuna dikkat etmek zorundayız. Bizim acıma duygumuza karşılık onlar farkında olarak ya da olmayarak bize kin beslerler. Evet, birçoklarında bu kin şuurlu değildir. Şuurlu olmadığından karşımızda bir esir bağlılığı gösterirler. Fakat yakın etkimizden kurtuldukları anda düşmanlıkları birkaç kat artar. Bilirsiniz, aşağılık duygusudur bu. Ben bunun birçok çeşitlisini orduda gördüm. Anlaştık mı buraya kadar? Ben memlekette az bulundum. Halkla ilintim hemen hemen yok gibidir. Belki de haklısınız. Tamam. İşin sebeplerini bilmediklerinden derken ben de bu noktayı arz etmek istemiştim. Evet, halkı tanımamanızdan yararlanmışlar. Size bir örnek vereyim. Vapur işine adı karışan bir sürü serseriyi bulamadık. Hepsi savuşmuş gitmiş. Sizi yüzüstü ortada bırakarak. Hayır, o anlamda bir olay yok efendim. Benim kimseyle ilintim yok. Sözümü bitireyim de. Fedakarlık etmenin bir yararı olmalıdır. Bir takım serüven meraklıları tarafından memleket korkunç bir açmaza düşürüldü. Bu açmazı kelimeye şiddetle bastırıyordu. Birkaç kişinin boş yere kendilerini feda etmeleriyle yarıp geçemeyiz. Ayak takımı basittir, cahildir, kısa görür. Söz gelimi gün geçmiyor ki işgal ordusuna karşı suikastler tertiplenmesin. Bir Külhan Bey ile bir sustalı çakı düşünün. Bir de bütün teknik imkanlarıyla büyük devletlerin muzaffer ordularını gözünüzün önüne getirin. Ordu teslim oldu. Memleket yer yer işgal altında. Anadolu'da yapılmak istenen işle buradaki serserilerden birisinin karanlıkta bir İngiliz subayını arkadan vurması arasında temelde hiçbir fark yok. Gerçeğin böyle olduğunda anlaşıyor muyuz? Evet. Bu noktadan bakınca gerçek böyle görünüyor. Görünmüyor, gerçeğin kendisi bu. Bundan bir an şüphe etmek, memleketi yıllardan beri sürüp giden kanlı boğuşmaya yeniden atmak olur. Siz asker değilsiniz. Mustafa Kemal denilen adamın ne kadar korkunç bir psikopat, hırslarının esiri bir sarhoş olduğunu elbette bilemezsiniz. Padişahımız Efendimiz, kendisine harbiye nazırlığını vermiş olsalardı, Anadolu'da gene böyle bir takım eşkıyalar türemiş bulunsaydı yakalanma emirlerini Mustafa Kemal imzalayacaktı. Allah göstermesin. Mahkum edilseydiniz harp divanı kararını Mustafa Kemal onaylayacaktı. Olabilir efendim. Zaten ben de başka türlü düşünmüyorum. Anlaşıyoruz. Artık mesele Mustafa Kemal, Ahmet Mehmet Paşalar meselesi değil. Mesele gerçek anlayışı. Bu anlayışlardan çıkarılan sonuç, buna göre davranış. Söz gelimi siz, memleketin bugünkü şartlarını göz önüne getirerek %100 teslim olmak lazım diyorsunuz. Kurtuluşu bunda görüyorsunuz. %100 değil, şimdilik pasif korunmayı deneyelim diyoruz. Deneyelim diyorsunuz. Başkaları da gerçeği tıpkı sizin gibi değerlendirip dövüşmekten başka çare yok inancına varıyorlar. Ben aslında dövüşçü bir insan değilim. Boğazlaşmaktan her zaman nefret ettim. Fakat bu huyuma rağmen dövüş taraftarlarıyla beraber bulunuyorum. Mizacıma rağmen bu neden böyle oldu? Merhametimden falan değil. Beni aldatmadılar da çok düşündüm beyefendi. Nihayet şu gerçeği buldum. Millet dövüşmek istiyor. Hem de bu dövüşte ölmek ihtimali olanlar. Yanılıyorsunuz. Anadolu asker kaçaklarıyla dolu. Baş kaldırmalarla kaynaşıyor. Kamil Bey, Nedime Hanım'ın bir sözünü hatırlayıp kelimesi kelimesine tekrarladı. Biz Çanakkale'yi Balkan Harbi'nin asker kaçaklarıyla kazandık. O zaman Halife Efendimiz'i, padişahımızın payitahtını, peygamberimizin kutsal emanetlerini savunuyorlardı. Şimdi ölümsüz değerler mahvedilmek isteniyor. Öyleyse İnönü'nde zafer nasıl kazanıldı? Kurmay Binbaşı Burhanettin Bey biraz iğrenme, biraz da acımayla yüzünü buruşturdu. İnönü'nde çarpışan kuvvetler hakkında bilginiz var mı efendim? Hayır. Aydın Osmanlılar arasında İnönü zaferi diye bir şey konuşulması, ecdadı Viyana önünde dövüşmüş bir millet efradı olarak acıklıdır. Birkaç bin kişilik büyüyecek bir çete çarpışmasını siz zafer mi sanıyorsunuz? Bir Yunan keşif kolunu çekilmek zorunda bıraktılar. Böyle işlerin harplerde hiç önemi olmaz. Siz asıl Çerkez Ethem Bey meselesine dikkat etmelisiniz. Ankara Çerkez Ethem Bey sayesinde duruyordu. Ethem Bey'in gayreti olmasaydı Çapanoğlu kuvvetleri Ankara'yı basacak, oradakileri toptan kılıçtan geçirecekti. Ankara'ya bu kadar büyük hizmetler yaptıktan sonra Ethem Bey neden isyan etti? Daha doğrusu Mustafa Kemal'i neden bıraktı? Çünkü gidilen yolun çıkmaz olduğunu nihayet anladı. Bu fikir Çerkez Ethem Bey'den geliyorsa inanacağız. Çünkü işin sadece içinde değil, başında bulunuyordu. Kamil Bey böyle düşünmediğini saklamaya lüzum görmeden kederle gülümsedi. Bakınız beyefendi, ayrı ayrı notlardan hareket ederek şöyle bir yerde belki buluşuruz. Bir taraf barış aramayı denerken öte taraf karşı koymayı sürdürse nasıl olur? Bence boğuşmaya hazır olanlar bulunmazsa anlaşma taraflarının değeri zaten meydana çıkmaz. İyi ama birader, bizden direnmeye son vermemiz isteniyor. Daha güzel, bu onların güçsüzlüğünü gösterir. İşgal devletleriyle Yunan ordusunun başaramadığını sizden istemek biraz garip değil mi? Hayır, değil. İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon, Amerikan kuvvetlerinin Ankara'yı alamayacakları gibi bir düşünce söz konusu olamaz. İşin bir başka cephesi var. Bir büyük tehlike. Neymiş? Kuvayi milliyeciler öylesine gözleri kin bürümüş adamlar ki her şeyin kaybolduğunu anladıkları anda bolşevik olacaklar. Bu hususta kesin delillerimiz var. Zaten gizli kapaklı bir şey değil. Gerekirse bolşevik değil, şeytan bile oluruz diye açıkça söylüyorlar. Yok canım. Kamil Bey omuzlarına basıp kemiklerini çatırdatacak kadar ağır bir sevinç duydu. Demek ki büyük devletlerin Anadolu'dan bir bakıma korktukları doğruydu. Öyleyse bu iş %100 kazanılacak. Hay Allah senden razı olsun Mustafa Kemal Paşa. Burhanettin Bey bolşevik olmak sözünün bilene korkunç sonuçlar doğuracağını anlatıyordu. Kamil Bey'in dalgınlığını fark edince dikkatini tazelemek için bir gümüş kutuyu önüne sürdü. Buyurun, sigara içelim. Altın kaplama çakmağını yakarak uzattı. Rica ederim, buyurun. Mersi. Bir şey değil, içini çekti. Memleket işte bu kadar perişan. 4 sene devam eden askeri hatalar milletin insan kaynaklarını kuruttu. Anadolu'da zorla dövüşe dövüşe sürülen köylüleri görseniz yüreğiniz sızlar. Ayakları çıplak, sırtları çıplak, bazısında av tüfekleri var. Çoğu baltalarla, kazmalarla silahlandırılmış. Mitralyözler bizim bildiğimiz ilk hatlara, siperlere yerleştirilir değil mi? Hayır. Siperlerin gerisine koyuluyormuş. Askerlerin kaçmasını önlemek için. Menzil örgütleri olmadığından köyleri, kasabaları yağmayla geçiniyorlar. İlaç, doktor lafını edenler bozguncu diye kurşuna diziliyor. Durum trajik, hatta bir bakıma trajikomik beyefendi. Ah buyurun, siz siviller muharebe denilince aruzla yazılmış yaverleri hatırlarsınız. Halbuki biz harbin ne demek olduğunu biliriz. Burhanettin Bey kederlenmiş bir gibi biraz sustu. Kamil Bey, Kurmay Binbaşı'nın silahsızlık, ilaçsızlık hususunda doğru söylediğini biliyordu. Anadolu'da çarpışanlar belki daha beter haldeydiler. Fakat bunları karşısındaki opere subayından dinlemek tamamıyla ters etki yapmıştı. Üstü başı toz içinde, elbisesinin hava dökülmüş bir harp subayı anlatsa üzülmemek imkansızdı. Acı gerçek bile parlak bir umutsuzluğu temsil eden bu adamın ağzında yalana benziyordu. Kamil Bey kendisini Kurmay Binbaşı Burhanettin Bey'den sınırsız derecede güçlü buldu.
Ayrım sonu.